Ayrım 15.
Deney dizileri birer birer her kaynakta bütün nitel etkileri ortaya çıkaracak sistematik bir tanıtlama şeklinde örgütlendi. Voltaik elektriğin gereken etkilerin çoğunu ortaya çıkarabilecek yetti olduğu düşünülür. Ama o, akım şeklinde akmaya hazır bekler. Eğer akma yetisinin olduğu gösterilebilseydi, o zaman elektriksel hareketlerin bütün tipik etkileri beklenebilirdi. Deney dizileri. Faraday, voltaik elektriğin bir akım biçimini alabileceğini kanıtlamak için elektrik akımını saptayacak bir aygıt olan galvanometreyi kullanabilirdi. Ama çok daha duyarlı araçlar yapma olanağı da vardı. Elektrik akımı çok zayıf olsa bile suda çözülmüş bileşik maddeleri ayrıştırabilir. Çok az bile olsa bileşenlerinden biri serbest kaldığını çıplak gözle açıkça görülebilecek bir bileşik seçerek Faraday, elektrik akımlarını saptayabilecek çok duyarlı bir dedektör yaptı. Daha önceki çalışmalarında bir elektrik devresindeki havayla doldurulmuş aralıklarda hava ısıtıldığında akım geçtiğini tanıtlamıştı. Voltaik elektrikselliğin bir pilden, voltaik elektriğin kaynağından ibaret olup olmadığını test etmek için aygıt hava aralıkları içeren bir devreye bağlandı. Eğer voltaik elektrik gerçekten bir akım meydana getirebilmişse, bu akım aralıklardaki hava ısıtıldığı zaman hemen harekete geçecektir. Faraday deneyi şöyle anlatıyor. Sıcak havanın adi elektrikselliği sivri uçlardan daha kolay akıtması gibi, sanırım voltaik elektrik de bu yolla akıtılabilir. Bu yüzden CD olmak üzere iki bakır telin sıkıca bağlandığı yalıtılmış bir AB cam çubuğundan oluşan bir düzenek yapıldı. Bu bakır tellere uçlara küçük ED birbirine çok yaklaşan ama değmeyen iki parça iyi cins platin tel lehimlendi. C'deki bakır tel voltaik pilin pozitif kutbuna bağlandı. D'deki telde iletişimi pilin negatif kutbuna taşıyan ayrıştırma aygıtı vardı. Bu deneylerde yalnızca iki göz pil veya 20 çift plak kullanıldı. Anlatılan durumda A noktasında hiçbir ayrışma meydana gelmedi. Ama ispirt ocağının alevi E'deki iki platinin uçlarını kızdırmak için yaklaştırıldığında ayrışma meydana geldi. İyot hemen A noktasında göründü ve ısınan havadan elektrik iletildi. Çok iyi bilinmektedir ki voltaik elektriğin Faraday listesindeki diğer tüm etkileri de doğuracaktır. İlk adım böylece atıldı. Adi elektriğe zamanın yün eğirme makinelerinde çokça ortaya çıkan elektriğe dönerek aynı türden etkiler kümesi tanıtlanmalıydı. Yine adi elektriğin pek çok etkisi, örneğin böylesi bir makinede ortaya çıkan elektriğin ısıtıcı etkisi zaten biliniyordu. Voltaik elektrikle karşılaştırıldığında geriye adi elektriğin manyetik etkisinin gösterilmesi kalmıştı. Faraday, eğer adi elektrik voltaik olanla özdeşse, onun da aynı güce sahip olması gerekir diyor. İğne ve çubuklar mıknatıslandığında voltaik elektriğe uyum gösterdiler. Manyetizmanın yönü her iki durumda da aynıydı. Ama manyetik iğne saptırıldığından adi elektrik yetersiz bulundu. Faraday, gerekli etkiyi elde etmek için elektrik akışını yavaşlatacak bir yol bulmak zorunda olduğuna karar verdi. Adi elektriğe miktarını değiştirmeyip yenliğini azaltmak kaydıyla, genellikle sahip olduğundan daha çok voltaik elektriğin gücünü ve özelliklerini kazandırabilme umuduyla baktığım ilk şey, kötü iletkenlerin geciktirici gücüydü. Faraday, adi elektriğin kaynakları bir üretim makinesi bağlı bir dizi kavanoz arasında bağlantı niyetine ıslak bir sicim kullanarak amacına ulaşabildi. Sonunda, makinenin yaklaşık 40 dönüşüyle pil pozitif olarak yüklendiği zaman, yük galvanometre aracılığıyla çubuk ve ip tarafından boşaltılır. İğne hemen hareket eder. Faraday, deşarj oranını azaltarak adi elektriğin kimyasal yolla elde edilen voltaik elektriğe oldukça benzer davrandığını gösterdi. Faraday, diğer küçük çalışmaların sonuçlarını özetleyerek elektromanyetik endüksiyonla üretilen magnetoelektrik ile canlı elektrik olgularına da el attı. Nicel olarak küçük ölçekli etkilerinden dolayı benzeşmeyen iki materyalin temas noktasının ısıtılmasıyla elde edilen termoelektrik olgusu daha çok sorunluydu. Termoelektrik fenomeni 1822'de T.J. Seebeck tarafından keşfedilmişti. Bu tür elektrik için elektrostatik etkiler, ısınma etkileri ve çözeltileri ayrıştırma gücü net olarak ortaya çıkarılamamıştı. Faraday şık bir analojik ustamlama tekniğiyle elektriklerin birliği öğretisine karşı ileri sürülen problemden kurtulmayı başardı. Adi elektrikte voltaik elektrik arasındaki farkın ilkinin yüksek yeğeniyle açıklanabileceğini zaten göstermişti. Termoelektrik belki de yalnız çok az yeğenliği yüzünden farklı görünüyordu. Faraday sadece belli derecede yüksek yeğenliğe bağlı olan etkiler zayıf veya yetersizdir. Eğer adi elektrik termoelektriğe benzer niteliklere indirgenebilirse, termoelektriğin ürettiği etkilerin ötesinde bir etki üretemeyecektir, diyordu. Elektrikselliklerin nitel özdeşliği ile ilgili bütün çalışmaların sonuçları Faraday'ın deneysel araştırmalarından alınan bir tabloda özetlendi. Elektrikselliklerin özdeşliği nicel kanıt. Ne var ki yukarıda anlatılanların hepsi deneysel dizilerin yalnızca ilk aşamasıdır. Hala geriye elektriklerin nicel olarak Yani ortak ölçülere göre özdeş etkiler meydana getirip getirmediğini belirlemek kalıyordu. Faraday bir sıvı karışım kullanarak niceliğin ortak bir ölçütünü tasarlamalıydı. Kaynağına ve deşarj koşullarına bakmaksızın elektriğin miktarını kaydeden galvanometrenin yeteneğini sınamak için değişik büyüklükte kavanoz grupları kurdu. Her grup aynı miktarda elektrik depolayabilecekti. Elektrik makinesi her grup için aynı sayıda dönüş yaptığından grup başına düşen elektrik miktarının aynı olması gerekiyordu. Gerçi her durumda elektrik gerilimi farklıydı. Az sayıdaki kavanozlarda fazla, çok sayıdaki kavanozlarda az çıkıyordu. Ama her biri deşarj durumunda galvanometreyi aynı ölçüde saptırdı. Sonraki adım henüz anlatılan etkiye eşit etki üreten bir voltaik düzenleme elde etmekti. Deneysel düzenlemeleri dikkatle ayarlayan Faraday, hareketli bir göbeği olan ve standart bir asit çözeltmesi daldırılabilen bir voltaik pil tasarladı. Bunun, adi elektriğin verili bir miktarı olarak galvanometrede aynı etki üretmesi sırasında geçen süre belirlendi. Hareketli elektrot asit içinde aynı sürede kaldığında her zaman aynı etki üretti. Demek yaklaşık olarak yalnız mevcut manyetik kuvvete göre değerlendirildiğinde öyle görünüyor ki voltaik pil belirli sayıda devir yapan bir elektrik makinesinin ürettiği elektrik miktarıyla belirli bir süre çalışan pilin aynı miktar elektrik ürettiği göz önüne alınarak yapılacaktır. Galvanometrenin yerine kullanılan iyotlu bir test kağıdının rengi, kağıt üzerinde değişik şekillerde oluşturulan beneklerin derinliği ve büyüklüğü kimyasal etkinin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir. Aynı miktarda voltaik ve adi elektrikler aynı kimyasal etkiyi ürettiler. Faraday voltaik elektrik biçimini pilin çalışma süresiyle adi elektrik biçimini makinenin dönüş sayısıyla ölçtü. Bu karşılaştırma daha büyük elektrik miktarları içinde her iki biçimin özdeş olduğu düşüncesini doğruluyordu. Böylece Faraday şu sonuca vardı. Bütün durumlar için muhtemelen tıpkı manyetik kuvvet gibi kimyasal güçte akış halindeki elektriğin mutlak miktarıyla doğru orantılıdır. Sonraki gelişmeler. Hemen herkes Faraday'ın elektriksel etkilerin kaynağının özünde bir olduğunu yeterince kanıtladığına inanıyordu. Ne var ki deneylerin kuramsal açıdan kavranışı yeterli değildi. 1879'da J.J. Thompson elektriğe ilişkin elektron kuramını ortaya koyana dek bu sonuçların bilimsel temele oturan bir açıklaması yapılamadı. Elektronun elektriğin temel atomu olduğu, her elektronun eşit elektrik yükü taşıdığı düşünülüyordu. Elektrik üretmenin bütün değişik yöntemleri aslında elektron akışını serbest bırakma yöntemidir. Serbest bırakılan birim yüklerin sayısı elektriğin miktarını, akış oranı, akımı belirler. Elektrik akışının yol açtığı kimyasal ayrışma her biri bir ya da daha küçük sabit sayıda elektron alışverişi olan atomik etkileşimin toplamıdır. Bu doğruysa elektrik akışının toplam kimyasal etkisiyle akış halindeki elektrik miktarı arasında bir orantı olmalıdır. Çünkü elektrik nasıl üretilirse üretilsin elektron akışından başka bir şey değildir. Ortak etkiler ve ortak ölçüler konusunda Faraday'ın gerek başkalarının çalışmalarından derlediği bilgilerde gerekse kendi çıkardığı sonuçlarda benzer açıklamalar yer alıyordu. Deney dizilerinin arkasında yatan akıl yürütme oldukça çetrefildir. İleri sürülen temel ilke farklı üretim tarzlarını farklı malzemeler ürettiği varsayımıdır. Faraday'ın deney sonuçlarından hareketle yaptığı çıkarım ilkece şöyle ifade edilebilir. Eğer çeşitli nedenler açıkça hem nitel hem de nicel olarak benzer etkiler doğuruyorsa bunlar gerçekte bir ve aynı olmalıdır. İki ilke arasında köprü kurmak için nedenleri aktif üretici güçlere bağlayan üçüncü bir ilkenin ortaya konması gerekiyor. Ancak böylece bir ilkenin kanıtı ötekinin kanıtını geçersiz kılabilir. Bu nitelemeye göre ikinci ilke kabul edildiğinde test sonuçlarının tamamıyla aynı aktif güç tarafından üretilen bir alana yayıldığı düşünülebilir. Ancak bu şekilde yenilenmiş bir ilke birinci varsayım üzerindeki kuşku tohumlarını dağıtabilir. 3. Teknik A. Elle kullanımda doğruluk ve dikkat. Buraya kadar tartışılan deney örneklerine zaman zaman teknik düzeye ve doğru ölçümlere gönderme yapılmıştı. J.J. Berzelius yeni araç ve gelişler geliştirmekte pek uğraşmadı. Ama deney sürecinin yönlendirilmesinde çok duyarlı ölçütler kullandı. Bunlar kimyasal usulleri tamamen yeni standartlar getiren ölçütler olacaktı. 19. J.J. Berzelius kimyasal ölçümlerin yetkinliği. Johannes Jakob Berzelius 1779'da İsveç'in Östergötland bölgesindeki Wavelsand şehrinde doğdu. Babası öğretmendi. Yazık ki Berzelius daha çocukken öldü. Annesi babasının ölümünden sonra tekrar evlendi. Ancak kısa zaman sonra o da ölünce çocuk Flora teyzeci tarafından büyütüldü. Teyzesi genç bir dulla evlendiğinde delikanlı bu evliliği hoş karşılamadı ve amcasının yanına gönderildi. 12'sinde özel ders vererek yaşamını kazanacağı Linköping'e gönderildi. Bu dönemde doğa tarihine büyük ilgi duydu ama okulda bir takım sorunlar vardı. Gerektiği kadar gayretli değildi. Belki de bu yüzden okul yönetiminin önerisiyle okulu bıraktı. 1796'da Uppsala'da tıp öğrenimine başladı. En azından bir süre titanyum bulan ünlü kimyacı, mükemmel öğretmen A.G. Ekaburg'dan kimya dersleri alması onun için çok büyük bir talihti. Bununla beraber bu çalışmaları sürdüremedi. Çünkü ders almaya gücü yetmemişti. Parasal sorunları kendisini önce bir eczacının yanına, sonra bir kaplıcadaki hekimin yanına yardımcı olarak veren amcası tarafından çözüldü. Bu dönemde nicel çözümleme tekniklerini öğrendi. Kaplıca tedavisinin gizemi sudaki minerallerin varlığı ile ilgili olmalıydı. Berzelius bu sırada özellikle tıpla ilgileniyordu. Yine bu sırada hazırladığı doktora tezi de elektriğin tıbbi bir uygulaması olan galvanoma terapi hakkındaydı. 1800'de Stockholm'da cerrahiye profesörlüğüne asistan oldu. Ancak aşağı yukarı aynı sıralarda genç ve bir maden sahibi olacak kadar zengin Wittesinger ile bir dizi kimya çalışmasına başladı. 1805'te Doğu Stockholm'e yoksul doktor olarak atandı. 1807'de Karolinska Tıp Enstitüsü'nde kimya profesörü oldu. Bu dönemde de kimya çalışmalarına devam etti. İlk çalışması bu noktada hayvan ürünlerinin oluşumuyla ilgiliyken kısa zaman sonra inorganik analize döndü. Zamanın kimyasını değiştiren katılarla ilgili oldukça yeni standartlar geliştirdi. 1832'de İsveç Ulusal Eğitim Komisyonu'nun enstitüye üniversite statüsü vermemesi üzerine profesörlükten istifa etti. 1835'te ilerlemiş yaşında Elizabeth Poppins ile evlendi. Bu sırada Berzelius'un ünü uluslararası düzeye taşmıştı. Ayrıca evliliği nedeniyle baron olmuştu. Büyük şöhretine bahşedilen onurlara karşın yaşlılığında çok bunalmıştı. Bir yaşlanmaya görün, vaktinizde ne olacağını Tanrı bilir. Her zaman meşgulsünüz, önemli işler yaparsınız, çalışırsınız ama hepsini topladığınızda sonuç yine sıfırdır sözleri yaşadığı acıyı gösteriyor. Berzelius öncesi analitik kimya. 1810'da kimya empirik yöntemlerde ciddi bir yetersizlikle karşılaşmıştı. Dalton kaba verilerden kalkıp hem zekice hem de çılgınca genellemelere ulaşarak elementler bileşik oluşturduklarında atomların bunu teker teker birleşerek yaptıklarını öne sürmüştü. Ayrı elementlerin atom ağırlıkları arasındaki farklılıkları kabul edersek, bu birleşme ilkesinden bir bileşik oluşturan bileşenlerin miktarları arasında basit ve sabit bir orantı olmak zorundadır varsayımına yöneliriz. Dönemin bütün analitik çalışmalarının arkasındaki temel akıl yürütme şöyle ifade edilebilir. Eğer sodyum hidroksit bir sodyum atomunun bir oksijen ve bir hidrojen atomu ile birleşmesiyle oluşuyorsa ve sodyum atomları hidrojen atomlarından 23 kez daha ağır, oksijen atomları hidrojen atomlarından 16 kez daha ağır, o zaman bileşin herhangi bir örneğinde sodyumun, oksijenin ve hidrojenin ağırlıkları 23-16-1 orantısında olmalıdır. Geriye doğru çalışarak elementlerin atomlarının birim ağırlıklarını tahmin etmek için pek çok bileşiği karşılaştırabilmeliyiz. Öyleyse bir bileşin ayrıştırılmasıyla bulunan her bir elementin ağırlığının atomun birim ağırlığına bölünmesiyle bir bileşin en temel birimlerinin atomik oluşumunu bulabiliriz. Bu bileşik oluşturucuları molekül olarak adlandıracağız. Örneğin eğer sülfür atomunun hidrojen atomundan 34 kez ağır olduğunu ve bir hidrojen sülfit örneğinde 0.04 gram hidrojenin 0.68 gram sülfürle birleştiğini düşünürsek, basit aritmetik işlemlerinin yardımıyla hidrojen sülfitteki hidrojen ve sülfür atomlarının oranının 2/1 olduğu sonucuna varabiliriz. Berzelius kendi zamanında kullanılan çözümleme yöntemlerinin yanlışlığı ve yetersizliği yüzünden büyük düş kırıklığına uğradı. Askeri akademi öğrencileri ve tıp öğrencileri için kimya ders kitabı yazmaya başladı. Var olan nicel verileri düzenleyip bir sisteme sokmaya çalıştığı zaman yalnızca karışıklıklar diye bariz çelişkiler buldu. Sonuçlar çeşitli bileşikler arasında düzene sokulduğunda tutarsızlıklar ortaya çıktı. Dalton tarafından özenle hazırlanan atom kuramı elementler arasındaki ilişkilere kesin koşullar koyar. Bir A elementinin verili ağırlığı ile belli ağırlıktaki B elementi birleştirilirse ve aynı ağırlıktaki A ile o kadar ağırlıktaki C elementi birleştirilirse o zaman B ile C birleştirildiklerinde ağırlıkları arasında belli bir ilişki olmalıdır. Ya her biri A'ya göre aynı oranda ya da ağırlıklarının integral çarpımı kadar olmalıdır. Öyleyse kombinasyondaki B ve C'nin atom sayıları birbiriyle bir araya geldiği zaman başka, her biri A ile bir araya geldiğinde başka olabilir. Ama Berzelius göreli ağırlık ölçümlerinin var olan sonuçlarını bu koşulları uydurmanın olanaksız olduğunu gördü. Böylece kesin ölçümlerle ilgili saptantısı başladı. 1810'larda kimyanın gelişmesi için kılı kırk yaran, doğrudan şaşmayan, yepyeni bir deneyin elzem olduğuna karar verdi. Ancak o zaman bileşiklerin atomik oluşumları kişileri hakkındaki güvenilir varsayımlara ulaşılabilirdi. Sadece bu amaca ulaşmak için 10 yılını adadı. Hem Dalton hem de Wollaston bileşen maddelerin ağırlıklar arasında 1-1, 1-2 ya da 3-2 gibi integral orantılar olduğuna inanmıştı. Bu düşünce farklı elementlerin atom ağırlıklarının farklı ama sabit olduğu varsayımıyla birlikte doğrudan doğruya atom kurumundan kaynaklanmalıdır. Berzelius İngiliz kimyacıların çalışmalarını biliyordu. Gay Lussac gazların kimyasal birleşiminde bu oranın hacmi integral oranda yansıdığını göstermişti. Buna göre su hacimce 2 birim hidrojen ile 1 birim oksijenin birleşmesinden oluşuyordu. Berzelius bundan da haberdardı. O sıralarda atomlar ile moleküller arasındaki ayrımın açık ve kesin bir biçimde ortaya konulmadığı hatırlanmalıdır. Bütün bu konuları düşünmesi Berzelius'u eşit hacimdeki kararlı gazların aynı sıcaklık ve basınçta eşit sayıda atom içermeleri gerektiği kanısına yöneltti. Bu durumda ortaya çıkan hacimlerin integral oranlarıyla ağırlıkların integral oranları arasında bir ilişki olmalıdır. Kimya çalışmalarında ortaya çıkan sonuç buydu. Bu kavram ileride kimyaya daha rafine haliyle Avogadro hipotezi olarak girecektir. Bu görüşler eksik de olsa Berzelius'u amacına ulaştıracak kuramsal birikimi sağlamıştı. Bu temel Berzelius'un birleşen ağırlıkların integral oranlarda olması gerektiği varsayımını kuramsallaştırmasını ve doğru ölçüm düşüncesini formülleştirmesine imkan vermişti. Bir ölçüm atom kuramı öyle gerektirdiği için integral orantıları verdiği zaman doğrudur. Berzelius öz yaşam öyküsüne şu notu düşmüş: doğru sonuçlar verecek en önemli yöntemi bulmak için analizlerimi değişik yöntemlerle tekrar tekrar denemek zorunda kaldım. Berzelius'un söz ettiği doğru sonuçlar atom kuramıyla uyumlu sonuçlardır. Berzelius elementlerin integral oranlarda birleştiğini keşfetmedi. Atomların gerçekten bu ilkeye göre birleşmeleri gerektiğini düşünerek bulduğu sonuçlar bu ilkeyle uyumlu olana dek deney tekniğini düzeltti ve geliştirdi. Analitik program. Başarısının sırrı bir tür kusursuzluk, doğruluk saplantısıdır. Buna yönelik girişimlerin başarılı değildi, diyor Berzelius. Hala ne gereken duyarlı ölçütlere ilişkin ne de nihai sonuçlardan daha büyük duyarlılığın nasıl elde edilebileceğine ilişkin deneyimim vardı. Bu güçlüklerin yanıtı ayrıntıya verilen önemlidir. Gereçler mümkün olduğunca az madde ziyan edecek şekilde düzenlendi. Sıvı kullanımını gerektiren deneylerde kapların ağzı son damlayı bile ziyan etmeyecek şekilde olmalıydı. Kağıt filtrelerin standart kül torturlarının olmasının yanı sıra kullanılmadan önce ıslatılmaları da gerekiyordu. Böylece erikte çözülen bazı maddelerin kağıt lifleri tarafından emilmesi önleniyordu. Ama her şeyden önce yönlendirme tekniklerinin kesin olması gerekiyordu. Çok sayıda küçük ayrıntıyı gözlemlemek gerekiyordu. Eğer küçük bir ayrıntı gözden kaçmışsa çoğu zaman haftaların emeği boşa gidiyordu. Atom ağırlıklarını belirlemek iki şeye bağlıdır. Bileşiklerdeki farklı elementlerin bağlı atom numaralarını, örneğin bir oksidin ZnO mu yoksa ZnO2 mi ya da Zn2O mu olduğunu bilmek gerekir. Ayrıca bu şekilde birleşen elementlerin eşdeğer ağırlıklarını da bilmek gerekir. Çinko oksitteki yani ZnO, çinko ve oksijen elementlerinin bağlı ağırlıklarını biliniyorsa, oksidin atom bileşimine oksijenin bir çinkonun bir atomla katıldığı biliniyorsa, bağlı ağırlıkların her elementin bağlı ağırlıkları olduğu da bilinir. Bütün ağırlıklar oksijenin ağırlığına göre saptanarak bir standart elde edildi. Berzelius tarafından kusursuzlaştırılan temel yöntem oksijen bileşiklerini kapsıyor. Bunlar çok daha yaygındı ve İngiltere'de tercih edilen hidrojen bileşiklerinden daha kolay yönlendiriliyordu. Ama hidrit kullanımı oldukça yaygındı. Bu yüzden Berzelius sonuçlarını hem hidrojen hem oksijen standartlarına bağlı olarak verdi. İstendiğine metalin verili bir miktarı ile başlanıp oksit oluşturulabilir ya da oksitle başlanıp hidrojen yardımıyla metal elde edilebilirdi. Berzelius tarafından özellikle seçilen yöntem yönlendirme kolaylığını ve hata olasılığına dayanıyordu. Uslamlama çok basitti. Birleşme oranı aşağıdaki gibiydi. Oksidin ağırlığı eksi metalin ağırlığı bölü metalin ağırlığı. Eğer atomik oranlar diğer analizlerle karşılaştırma yapılarak elde ediliyorsa atom ağırlıklarının oranını hesaplamak kolaydır. Örneğin oksit 2 atom, oksijen 1 atom metalden oluşuyorsa o zaman yukarıdaki oran 2'ye bölünmelidir. Şimdi Berzelius'un oksijen ve hidrojene göre klor atomunun ağırlığını bulurken anlattığı işlem basamaklarını verebiliriz. Berzelius bunları Kimya Üzerine Deneme adlı yapıtının 5. cildinde anlatıyor. Klorun atom ağırlığını aşağıdaki deney yardımıyla buldum. 1. Kuru damıtmada susuz potasyum kloratın 100 parçasında 38/15 parça oksijen ortaya çıkıyor ve geriye 60.85 parça potasyum klorat kalıyor. 2. 100 parça potasyum kloritten 192.4 parça gümüş klorit elde ediliyor. 3, 100 parça gümüşten 103.175 parça gümüş klorit elde edilebiliyor. Eğer klorik asitin 2 klor ve 5 oksijenden oluştuğunu varsayarsak o zaman bu verilere göre 1 klor atomu 221.36'dır. Eğer Lussac tarafından elde edilen yoğunluktan hesap yaparsak klor atomu 220 olur. Eğer hidrojen temelinde hesaplanırsa 17.735 çıkar. Deneyin ardındaki akıl yürütmenin sadeliği ve deney sürecinin yönlendirilmesindeki dikkat bu alıntıda çok canlı bir ifade buluyor. Belirlenen standarda göre söz konusu elementin oranını elde etmek için her biri olabildiğince doğru olmak zorunda olan birçok farklı oran tespit edilmiş ve bunlar teker teker gözden geçirilmiştir. Berzelius'un bulduğu sonuçlar çağdaş hesaplarla bulunan sonuçlarla bir şey dışında çok iyi uyuşuyor. Bu sonuçlar çağdaş hesaplarla bulunan değerlerin yarısına eşittir. Bunun nedeni çağdaş kimyada hidrojenin standart kabul edilmesidir. Atomlar ile moleküller arasında bir ayrım yapılmamışsa hidrojeni tek atomlu gaz olarak düşünmek doğaldır. Eğer hidrojenin son tanecikleri atomlar olarak tek tek HS olarak şimdi gerçekten HS gibi bir çift atomdan oluşan molekül gibi düşünüyoruz. Düşünülürse iki hidrojen eşittir bir standart kabul edilebilir. Bilimsel yöntem açısından bakıldığında Berzelius'un yoğun modelleri düşkünlüğü kayda değerdir. Deneyler aracılığıyla genel bilgi kazanmanın iki yolu vardır. İlkinde çok sayıda örneği araştırır sonra bir çeşit ortalama yaparak bunların tipik özelliklerini buluruz. Buna yaygın model denir. İkincisinde bir veya en çok birkaç olgu alınır. Bunlar tipik sayılır. Bunların özellikleri benzerlerinin tanımlayıcı özellikleri olur. Buna da yeğen model denir. McNevin'in Berzelius için dediği gibi uygun analiz yönteminin seçimi bugün alışkın olduğumuz bitmek bilmez tekrarlardan çok daha önemli görünüyordu ona. Berzelius herhangi birini bir kere tamamladı mı onu nadiren tekrarlardı. Bu yüzden güvenilirliğini savunmaya hazır olurdu. 1818'de Berzelius bilinen 49 atomdan 45'in atom ağırlıklarını duyurmaya hazırdı. Yaşam boyunca bu sonuçları geliştirmeye ve genişletmeye devam etti. Berzelius yalnızca mükemmel bir deneyici değildi. Devin'in yaptığı gibi ama çok daha ayrıntılı ve kesin sonuçlar içeren kimyasal bileşimlerin elektrik kuramını geliştirdi. Yorpstan aktaran Söderbaum'a göre Berzelius şöyle diyor. Atomlar iki tür elektrik içerir. Bunlar atomun farklı kutuplarında bulunur. Ancak bir türü baskındır. Birleşme eğilimi taneciklerin elektrik kutuplarının etkisinden ileri gelir. Bu nedenle bütün bileşikler iki parçadan oluşur. Bu parçalar elektriksel tarzlarının doğasına göre ayrılır. Çekimler bir arada bulunurlar. Bu yüzden bütün bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin sayısına bakılmaksızın zıt yüklü iki parçaya bölünebilir. Bu güçlü bir kuramdı. İnorganik bileşiklerde iyi iş gördü. Ama organik bileşiklerde klorun, atomlar düzeyindeki bir alışverişle hidrojenin yerini tutabileceği keşfi, kuramın geçici süreyle gözden düşmesine yol açtı. Berzelius'un kuramına göre eğer hidrojen elektropozitif ise bir başka bileşikte hidrojenin yerini tutacak herhangi bir atomda elektropozitif olmalıdır. Çünkü diğer bileşendeki negatif yük tarafından yerinde tutulacaktır. Ama klor elektronegatiftir. Pek çok hidrokarbonda klorun hidrojenin yerine geçmesi Berzeliusçu kuramla doğrudan çelişiyor gibi görünür. Son olarak 27 yıl bütün Avrupa'da kimya bilgileri ve tekniklerindeki gelişmeleri özetlediği, yorumladığı ve eleştirdiği kimya yıllığının yazarı olarak Berzelius'un hem kimya hem de kimyacılar üzerindeki muazzam etkisini belirtmeliyiz. Berzelius'tan sonra durum. Berzelius'un yöntemi bir bileşikteki her çeşit atomun oranını saptayacak duyarlılığa dayanıyordu. Ayrıca bazı atom ağırlıkları için daha dolaysız bir yöntemden leke kontrolünden yararlanabildi. Bu teknik Dulong ve Pettit tarafından kusursuz hale getirildi. Dulong ve Pettit, Dalton'un bütün gazların atomların ısınma kapasitesinin atomların göreli büyüklüğüyle ilgili olduğu düşüncesini inceliyorlardı. İnceleme sonunda Dalton'un varsayımsal olarak saptadığı sayıların oldukça hatalı olduğunu anladılar. Bu çalışma sırasında atom ağırlığıyla özgül ısı yani belirli bir kütlenin sıcaklığını birim miktarda arttırmak gerektiği için ısı miktarı arasında önemli bir ilişki olduğunu tespit ettiler. Bu ilişki sadece katı maddeler için doğrulandı. Sonradan sonra atomik ısı yasası adıyla biline geldi. Atom ağırlığı ile bir elementin özgün ısısının çarpımının sabit olduğu ortaya çıktı. Dulong ve Pettit, Regnault'un yardımıyla Berzelius'un bulduğu sonuçları kontrol ettiler ve bazı sayıların iki katına çıkarılmasının, bazılarının yarıya indirilmesinin gerektiğine karar verdiler. Örneğin gümüş ve kükürtün atom ağırlıkları yanlış hesaplanmıştı. Berzelius'un bulduğu sonuçlardan bazılarını doğrudan kontrol edecek kurallar geliştirmişlerdi. Ama ne yazık ki bu şekilde bulunan sonuçlar arasında da istisnalar vardı. Dolayısıyla onların yöntemi de bütünüyle güvenilir bir kılavuz değildi. Zamanla çok kesin kimya bilgilerinin toparlanması, atomlar ile moleküller arasındaki farkın daha iyi bilinmesi, doğrudan ölçüm tekniklerinin daha fazla duyarlı hale getirilmesi, 19. yüzyıl bilimindeki anomalilerin çoğunu aydınlattı. Ama ölçülen atom ağırlıklarının neden kesin olmadıkları açıklanmadan kaldı. 1886'da ilk kez Crookes bizim element diye bildiğimiz şeylerin çok daha elementer maddelerin karışımı olabileceğini ileri sürdü. Bu maddelerin atomlarının kütleleri az çok proton ortaya koyduğu gibi oksijen atomlarının kütlesiyle integral oranlarda olmalıydı. Ama bu düşünce deneysel olarak Aston kütle spektrografını geliştirene dek doğrulanamadı. Aston J.J. Thompson elektronların fiziksel özelliklerini araştırırken kullandığı manyetik ve elektriksel alan gereceğini geliştirmekle elektrik yükü aynı ama kütlesi farklı olan atomları ayırt edebildi. Önceden bunların hepsi aynı türden sayılıyordu. Karışıklık artmıştı. Çünkü atomların kimyasal davranışlarının geniş ölçüde elektriksel özelliklerince çok az da kütlelerince belirlendiği ortaya çıkmıştı. Aston, atom sayıları çift olan elementlerin iki izotop oluşturma eğiliminde olduklarını gösterdi. Bunların her biri hemen hemen integral ağırlıkları sabit olduğu gibi Berzelius'un hesapladığı izotopların karışımının bir sonucu olan geleneksel atom ağırlığına da sahiplerdi. Doğada farklı elementler başka bir deyişle izotoplarının farklı orantılarından hazırlanmış elementler bulundu. Bu doğruluk timsali Berzelius'un klorun atom ağırlığını neden 35.47 gibi şekilsiz bir sayı bulduğunu açıklamaktadır. Bu deneylerde ölçüm tekniklerinin duyarlı hale getirildiğini görüyoruz ama duyarlılık doğru sonuç düşüncesiyle bağlantılıdır. Şeylerin nasıl olması gerektiği konusunda önceden oluşmuş bir kavramsallaştırma olmaksızın doğru ya da yanlış sonuçlar hakkında bir düşüncemiz olamaz. Atom kuramının yardımıyla Berzelius deney sonuçlarını önceden tahmin etti. Bu kuramı kullanarak deneyleri doğruladı. B. Aygıtların çok yönlülüğü ve gücü. Deney sürecinin yönlendirilmesine dikkat tekniğin ancak bir yüzüdür. Diğeri deneylerin yürütüldüğü aygıtların marifeti, verimliliği ve gücüdür. Deneyleri saf mantıksal terimlerle düşünmek çok kolaydır. Bazen çok güçlü ve çok yönlü bir aygıtın keşfi bütünüyle yeni bir alanın açılmasına neden olur. Bütün aygıtların en yaratıcısı Otto Stern ve Hegerlach tarafından moleküler demetin üretilmesi ve araştırılması için geliştirilen aygıttır. 20. Otto Stern, maddenin dalga tarzı ve 3. kuantum sayısı. Bu bölümdeki açıklamalar şekiller üzerinde verildiğinden burada okunmamıştır. Kitabın sonu. 19 Nisan 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925. Körler bölümü @ibb.gov.tr